Mesnevi'den seçmeler.
Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Programı Osman Kayar hazırladı. Yapımcımız Ceyda Nuray Kıygı. Teknik masada Sertaç Çokoy sesimizi sizlere ulaştırıyor. Mikrofon başında ben Sümeyra Çiftçi. Evet, stüdyomuzda Sayın Osman Kayar'la birlikteyiz. Merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar Sümeyra Hanım.
Allah sizinle beraberdir ayetinin yorumuyla devam edeceğiz bugün. Cehalet bahsine gelince o Allah'ın zindanıdır. İlimse onun bağ ve bahçesi. Uyursak onun sarhoşlarıyız. Uyanık olursak onun hikayesinden bahsetmekteyiz. Ağlarsak onun rızıklarla dolu bulutuyuz, gülersek şimşeği. Savaşırsak kahrının aksi, barışırsak bu da muhabbetinin tezahürü. Bu karmaşık alemde biz neyiz ki? Elif gibi kendimize ait hiç ama hiçbir şeyimiz yok.
Evet. Şimdi Mevlana Hazretleri bu bahsin içerisinde, Ömer'le elçinin buluşması bahsin içerisinde Allah her an sizinle beraberdir ayetinin izahına geliyor. Çünkü insan hayatının en önemli hususlardan bir tanesi gündelik hayatta yaşarken yapıp ettiklerini tek başına mı yapıyor yoksa bir gözetleyeni var da onun huzurunda mı yapıyor? Mantatesiyle davranmasının ve hareket etmesinin ehemmiyetini anlatıyor. Şimdi burada bahsi geçen ayet-i kerime Hadis suresinin 1 ile 4. ayetleri ve nihayet 5. ayettir aslında. Orada şöyle söyleniyor. Gökleri ve yeri 6 günde yaratan ve sonra arşa ve istiva eden odur. Yere gireni ve ondan çıkanı, göğe çıkanı ve ondan ineni bilir. O sizinle beraberdir, yaptıklarınızı bilmektedir. Göklerin ve yerin mülkü onundur, bütün işler ona döndürülür. Ayet-i Kerime Hadis suresinde. Şimdi genelde aslında İslam kültüründe, özellikle İslam kelamında alimler arasında bu ayet-i kerimede daha çok Allah arşa istiva etmiştir kısmı üzerinde durmaktadırlar. İstivanın ne olduğu meselesi üzerinde dururlar. Bu daha çok nazari bir şeydir. Allah'ın durumuyla ilgili bir şeydir. Kapsadı demek, kapladı demek ayet-i kerimede istiva etmeyen anlamı. Bunun üzerine çok tartışmalar çıkmış insanlar arasında. Zahiri anlayanlar başka türlü anlamışlar. Aklen anlayanlar başka türlü anlamışlar. Şey olarak kalben anlayanlar ise başka türlü anlamışlar. Ancak burada dikkat çeken bir husus var. Mevlana Hazretleri genelde diğer alimlerin üzerinde durduğu istiva meselesi üzerinde durmaz. Yani Allah'ın arşa istivası meselesi üzerinde durmaz. Tam tersi Allah yaptıklarınızda sizinle beraberdir kısmı üzerinde durur ayet-i kerimenin. Sebebi de şu, genelde bizim mutasavvıflarımız hep şu sözü söylerler. Derler ki tasavvuf kal ilmi değildir, hal ilmidir. Yani insanların sözleriyle ve düşünceleriyle uğraşmaktan daha çok onların yapıp etmeleriyle de yakinen ilgilenirler. Çünkü gerçekten de insanın dünyadaki hayatı yapıp etmeleriyle, davranışlarıyla yakından alakalıdır. Ve biz davranışlarımız da aslında hesaba çekiliriz. Şimdi netice itibariyle Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman pek çok ayet-i kerimeyle karşılaşırız. O da şöyledir. Allah birçok şeyi anlatır. Bir takım emirler verir, bir takım yasaklar koyar. Bütün bunlardan sonra da mesela şuna benzer sözler söyler ayet-i kerimelerde. Bakara suresi 74. ayet-i kerimesinde olduğu gibi. Allah yaptıklarınızdan gafil değildir. Bir başka ayet-i kerimede Allah yaptıklarınızı yazıyor demektedir. Dolayısıyla burada İslam tasavvufunun temel özelliklerinden bir tanesi insan fiilleriyle ilgilenmektir. İnsanın davranışlarıyla ilgilenmektir. Çünkü zaten insan dünyada hayat sürerken sadece nazari düşüncelerden ya da inançlardan ibaret değildir. Asıl onun hayatını etkileyen kısım davranışlarıdır. Bu yüzden de tasavvuf dediğimiz şey, İslam ilmi insanların davranışlarıyla ilgilenir. Özellikle bu tabii psikolojik davranışlarımızdır. Bu psikolojik sebeplerle yaptığımız davranışlardır. Mesela birisini sevmemiz, birisine nefret etmemiz, birisine muhabbet duymamız, birisine zulmetmemiz gibi sebepler üzerinde durur. Bu yüzden de Mevlana Hazretleri bu ayet-i kerimede biraz önce söylediğimiz gibi başka alimlerin istiva kelimesi üzerinde, meselesi üzerine durduğu gibi durmaz. Tam tersi insanların fiilleri söz konusu edildiğinde Allah'ın onunla beraber olduğu meselesi üzerinde durur. O yüzden de biz Her zaman şunu bilmemiz gerekiyor. Bütün fiillerimiz, yap ettiklerimiz neticede Allah tarafından gözetilmekte ve bize ceza ya da mükafatımız yaptıklarımızdan dolayı verilecektir. Sadece kuru bir inançtan dolayı ya da kuru düşüncelerden dolayı biz ceza ya da mükafat almayacağız. Daha çok yap ettiklerimizden dolayı ceza alacağız. Bu yüzden de şunu bilmemiz gerekiyor. Bütün fiillerimizi, bütün davranışlarımızı başka insanlara davranırken de, başka varlıklara, sadece insanlara değil, tabiata davranırken, ağaca, yaprağa, işte hayvanlara davranırken de Allah'ın bizi gözetlediğini ve fiillerimizi yaptığı, yazdığını, bir kenara not ettiğini, bizi o fiillerimizle cezalandırıp mükafatlandıracağımızı bilerek davranmamız gerekiyor. Hani biz Allah'ı görmesek bile o bizi sürekli görüyor ve gözetiyor. Dolayısıyla burada Allah her an bizimle beraberdir. Bu Allah'ın her an bizimle beraber olması, bizi sürekli kuşatıyor olması ve bizim gerek inançlarımızın, gerek düşüncelerimizin, gerekse fiillerimizin hiçbirisinin Allah'tan bağımsız olarak sürdürülemeyeceğini, yapılamayacağını, Allah'ın haberi olmadan bunların gerçekleştirilemeyeceğini bilmemiz gerekiyor. Bunu bilmek için de şunu bilmemizde fayda var. İşte bu Mevlana Hazretleri'nin üzerinde durduğu Allah yaptıklarınızı bilmektedir. Ya da başka ayet-i kerimelerde Allah sizin yaptıklarınızdan gafil değildir. Yine başka ayet-i kerimelerde Allah sizin yaptıklarınızı yazıyor tarzındaki ifadeler üzerine durmak gerekir. Özellikle Müslüman topluluklarda biz şunu bizatihi görüyoruz. İnsanlara bakıyorsunuz, söz olarak konuştukları zaman herkes sütten çıkmış ak kaşık gibi. Herkes tertemiz. Konuştuğumuz zaman ya da özellikle dindar insanlara baktığınızda, konuştuklarında zannedersiniz ki karşınızda bir melaike var. Hiçbir yanlışı, hiçbir kabahati, hiçbir eksiği yok. Ama davranışlarına baktığınız zaman, fiillerine baktığınız zaman Allah'ın kınadığı, İslam'ın yasakladığı bir sürü şeyi görüyoruz. Özellikle insan ilişkileri söz konusu edildiğinde kıskanıyor, haset ediyor, tezgah kuruyor, oyun oynuyor, aklınıza gelebilecek her türlü kötülüğü yapabiliyor. Ve hatta bir bakıma baktığınız zaman aslında bakıyorsunuz bir ibadetlerini de yerine getiren insanlar var. İbadetlerini, Allah'a karşı sorumluluklarını yerine getiriyorlar ama gerek insanlara gerekse diğer canlılara karşı davranışta sorumlulukları söz konusu edildiğinde sanki bunlardan sorumlu değilmiş gibi, sanki o alanla ilgili Allah kendisini gözetmiyormuş, kollamıyormuş gibi davranıyor ve hareket ediyor. İşte bu yüzden de yani eski mutasavvıfların çokça sözünü ettiği tasavvuf kal ilmi değildir, yani söz ilmi değildir, hal ilmidir derken davranışların ve fiillerin önemi ehemmiyeti üzerine durmalarından mülhem Mevlana Hazretleri burada da ayet-i kerimenin nazari kısmıyla ilgilenmiyor. Daha çok ameli kısmıyla, davranış kısmıyla ilgileniyor ve zaten İslam düşüncesindeki tasavvufun da en önemli özelliği insanları davranışları bakımından iyi bir insan haline getirmektir. Yani İslam'ın, tasavvufun bütün istediği şey aslında insanı kamil olmaktır. İyi bir insan, kemale ermiş bir insan olmaktır. Başkaca da bir dileğe, başkaca da bir temennisi yoktur bizim İslam'ın bizden istediği şey. Yine burada üzerinde duracağımız beytin başına geldiğimiz zaman daha giriş kısmında Mevlana Hazretleri diyor ki cehalet bahsine gelince o Allah'ın zindanıdır. İlim ise onun bağı ve bahçesi. Bakın Mevlana Hazretleri'nin tasnifine bakar mısınız? Şundaki incelik ve zarafeti görüyorsunuz zannediyorum. Çünkü cehaleti Allah'ın zindanı olarak görüyor. İlmi ise Allah'ın bağı ve bahçesi. Siz hangisinde olmak istersiniz? Yani bağda ve bahçede mi olmak isterseniz, hele hele bahar geldiğinde içerisinde bin bir türlü meyvenin, sebzenin ve hatta çiçeğin bulunduğu bir bahçede mi olmak istersiniz, yoksa bir zindanda mı olmak istersiniz? İşte cehalet böyle bir şey. Cehalet sizi zindanda bırakır. İlim ise sizi aydınlığa doğru götürür. Lakin şunu da itiraf etmekte fayda var. Maalesef Müslümanlar neredeyse 6. yüzyıldan bu yana, yani Hicri 6. yüzyıldan bu yana ilimle olan münasebetlerini koparmış vaziyetteler. Yani bir çeşit kendi kendimizi cehalete hapsetmiş vaziyetteyiz. Halbuki gerek Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman, gerekse bizim İslam büyüklerinin bize tavsiyelerine baktığımız zaman orada hep biz ilimden yana bir tavır olduğunu, ilimden yana bir şeyin meylin olduğunu görüyoruz. Mesela Kur'an, Hazreti Peygamber şöyle biliyor, diyor ki ilim müminin yitiğidir. Onu nerede bulsa alır. Gerçekten de bugün ben sınıfta öğrencilerimize bir soru sordum. Dedim ki Şubat tatilindeki, Ocak'ta tatil oluyor ama bizim gençliğimizde Şubat ayında 15 tatil olduğu için bizim zihnimizde hep Şubat tatili kalmış. Öğrencilere sordum, Şubat tatilinde hiç kitap okuyanınız var mı? Maalesef bir iki tane çıktı. Onlar da roman okumuşlar ama okumuşlar, önemli değil. Ve bir soru daha sordum onlara. Dedim ki içinizde herhangi bir meseleyi, herhangi bir olguyu, herhangi bir maddeyi, herhangi bir şeyi merak edip de araştıran var mı? Ve maalesef bir tane çıkmadı. Yani ben bugün 3 sınıfa derse girdim. 3 sınıfta da bir tane de ben filanca meseleyi merak ettim. Onu incelemek için, araştırmak için de bu işin peşine koştum dediğini görmüyoruz. Halbuki burada Hazreti Peygamber ne diyor? İlim müminin yitiğidir. Onun nerede bulursa olur. Yitik malınız varsa onu aramaya çıkmanız Tabii. lazım. Meraklı olmanız lazım. Merak ediyor olmanız lazım. Halbuki bizim bugünkü şeyimize baktığımızda, davranışlarımıza ve istikametimize baktığımız zaman hiç de ilimle bir münasebetimiz yok. Kaldı ki Hazreti Peygamber 1500 sene önce bunu söylüyor. Mevlana Hazretleri 1800 sene önce diyor ki cehalet Allah'ın zindanı, Allah ise bağı ve bahçesidir diyor. Ama biz hala ne cehaletten kaçmak için özel gayret gösteriyoruz ne de ilmin peşine düşmek için özel gayret gösteriyoruz. Yine Kur'an-ı Kerim Zümer suresinde şöyle buyuruyor. Diyor ki hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Yani gerçekten de hayata baktığınız zaman, insan hayatına baktığınız zaman, bugün dünyadaki topluluklara baktığınız zaman da bunu görüyorsunuz. İlmen gelişmiş toplulukların hayatlarıyla cehalet içerisinde olan toplulukların, yani ilimden uzak olan insanlık toplulukların hayatlarına baktığınız zaman birisinin sefil bir hayat sürdüğünü, zerzefil olduğunu, diğerlerinin ise üstün bir hayat sürdüklerini görüyoruz. O yüzden de aslında İslam düşüncesinin, İslam inancının, hatta İslam tasavvufunun en önemli özelliklerinden bir tanesi insanları ilme götürmektir, bilgiye götürmektir, bilginin aşığı etmektir, bilginin peşine düşmektir. Zaten bizim mutasavvıflarımız niye bu kadar devuni şeyler geliştirmişler? Çünkü onlar Allah'ın bilgisine ulaşmak istiyorlar. Onlar Allah'ın irfanına ulaşmak istiyorlar. Ve yine onlar Allah'ın hikmetini merak ettikleri için, Allah'ın fıkhını merak ettikleri için bu kadar bu işin içerisinde derinleşiyorlar. Bu sebeple bizim de hiç olmazsa yeniden ilme doğru bir mesafe kat etmemiz gerekiyor. Yine bakın Araf suresi 179. ayet kerimesinde Allah şöyle buyuruyor. Onların kalpleri var lakin onunla fıkh etmezler. Şimdi bakın özellikle bu geçen okuduğumuz bölümde Hazreti Ömer'le ilgili olarak Amr İbni Hişam'la ilgili olarak Mevlana ne diyordu? Şey bahsinde, akıl bahsinde birbirlerinin dengiydi. Ama can bahsi gelince birisi Ebu Cehil oluyor, birisi Emir-el Mümin'in oluyor. Şimdi burada da enteresan bir şey var. Birçok insan bu ayet-i kerimeyi okuduğunuzda hemen diyor ki kalp düşünmez diyor. Düşünen beyindir diyorlar, düşünen akıldır diyorlar. İsabetli değiller bak. İlim mevzusu söz konusu edildiğinde, düşünce mevzusu söz konusu edildiğinde Kur'an-ı Kerim'de pek çok kelime vardır. Bunlardan bir tanesi ilimdir. Hani bizim dış dünya ile ilgili bilgiye biz ilim diyoruz. Ama bir de burada zaten kalbin fıkh etmesinden bahsediyor. Kalbin iliminden bahsetmiyor. Fıkh etmek ise Hazreti Şeyh'in Ebu Hanife'nin tarifiyle söyleyecek olursak kişinin lehinde ve aleyhinde olan şeyleri bilmesi demektir. Deruni bir bilgi demektir. Ya da herhangi bir nesnenin, herhangi bir hadisenin sadece zahir tarafı değil, onun derununda olan bilgiye sahip olmak demektir. İşte biz öyle bir bilgiye, öyle bir ilme sahip olmalıyız ki, öyle bir fıkh etmeye sahip olmalıyız ki cehaletten kurtulabilelim. Yani biz dış dünyaya ilişkin bilgiye ilim diyoruz. Onun daha ötesinde irfandan bahsediyoruz, hikmetten bahsediyoruz, fıkıhtan bahsediyoruz ve pek çok kelimeyle bütün bunları anlatıyor İslam düşüncesi. Bu sebeple İslam düşüncesiyle başka düşünceleri kıyasladığımız zaman, karşılaştırdığımız zaman İslam düşüncesinin ne kadar deruni olduğunu, meseleye ne kadar daha derinden nüfuz ettiğini görmemiz ve anlamamız pekala mümkün. Lakin bizim problemimiz kendimizin sahip olduğu cevherlerden bir haber yaşamamızdır ve Mevlana'nın sözünü ettiği gibi kendimizi cehalet zindanına hapsetmektir ki bu Allah'ın zindandır aynı zamanda. Lakin tam karşısında Allah'ın bağı ve bahçesi vardır, işte o da ilimdir. Bu sebeple özellikle benim gibi öğretmen olan insanlar çocukların ilim peşinde koşmalarını, onları bir çeşit Allah'ın bağı bahçesi sayılabilecek ilme yönlendirmelerini tavsiye etmek istiyorum doğrusu. Çünkü ben geçenlerde öğrencilerimden birkaç tanesini bizim de hocamız olan ve ömrünü ilimle geçirmiş olan, kitaplar arasında geçirmiş olan hocalarımı ziyarete götürüyorum. Onların kütüphanedeki çalışmalarını görsünler istiyorum ki bu çocuklar da ilme meraklı olsunlar. Gelecekte belki de bizim hocalarımız gibi bunlar da ilimden yana bir tavır sergilerler diye de düşünüyorum doğrusu. Ve bizim her an Allah'ın her an bizimle birlikte olduğunu ve bizim bütün işlerimizin, bütün fiillerimizin Allah'ın gözetiminde olduğunu ifade etmek üzere Mevlana Hazretleri burada beyitlerini biraz önce siz de okudunuz. Uyursak onun sarhoşlarıyız, uyanıksak onun hikayesinden bahsetmeliyiz. Buradaki sarhoş kelimesinden Mevlana Hazretleri'nin maksadı şeydir, insanların dünyayla bağlantısını koparmış gibi olmasıdır. Dünyayla bağlantısını koparmış gibi olmayı hemen yanlış anlamayalım. Yani ilimden, hikmetten, bilgiden uzaklaşmak anlamına gelmiyor. Ya nedir? Yakın menfaatten uzaklaşmak anlamına geliyor. Hani bizim genelde İslam mutasavvıfların dünyayı terk etmek, dünyadan uzaklaşmak dediği insanın yakın menfaatini terk etmesi demektir. Yoksa oradaki bilgiden, oradaki ilimden, oradaki fenden uzaklaşması anlamına gelmiyor. Hemen bir dünya ile ilgili hiçbir şeyle ilgilenmeyelim anlamına gelmiyor. Yani ne demektir? Hemen yakın zamanda kazanılacak bir paraya bağlı olarak hayatımızı sürmemizden bahsediyor. Yani onu kastetmiş oluyorlar dünyadan uzaklaşmış derken. Mesnevi'nin giriş kısmını da hatırlayınız. O okuduk biz. Ne diyordu Mevlana Hazretleri? Evlat hür ol. Ne zamana kadar paraya ve altına ve gümüşe kölelik edeceksin diyordu. Buradaki bizim hürlükten bahsettiğimiz şey, dünyadan uzaklaşmış dediğimiz şey, insanın hayatını kısacık dünya menfaatiyle sınırlaması, kendisini ilimden, bilgiden, iyilikten ve güzellikten uzak tutarak sadece kişisel menfaatini gözetmesinden ibarettir. Yoksa dünyada efendim biz dünyayla ilgilenmeyelim, bırakalım dünyaya da öteki adamlar sahip olsunlar tarzında bir şeyden bahsetmiyoruz. Eğer böyle olsaydı geçmişte İslam düşüncesi ve Müslümanlar bu kadar büyük işler becermezlerdi. Bu kadar ilmi, bu kadar fenli, bu kadar büyük işleri, düşünceyi onlar icat etmezlerdi. Şeye baktığınız zaman, insanlık tarihine baktığınız zaman belki de insanlık tarihinin en aydınlık dönemlerinden bir tanesi Müslümanların ilimde ve fende zirve oldukları, güçlü oldukları dönemleri gösterebiliriz. Bugün sahip olduğumuz bilgiyi bile aslında geçmişteki bu bizim büyüklerimize, bizim atalarımıza, ilme meraklı olan bu insanlara borçlu olduğumuzu söyleyebiliriz. Onların hakkında şey yapmamak lazım, görmezden gelmemek lazım. Bizim haksızlığımızı, bizim eksikliğimizi de görmemek lazım, unutmamak lazım. Çünkü Mevlana Hazretleri ne diyordu? Allah'ın fiilini de gör, kendi fiilini de gör. Geçmiştekilerimizin, büyüklerimizin fiillerini de görmemiz lazım. Bizimkilerini de görmemiz lazım. Tabii ki geçmişte bizim büyüklerimizin ya da bizim atalarımızın eksikleri, gedikleri, ilimden uzak oldukları dönemler yok mu? Elbette var. Zaten biz biraz da o halde onlardan dolayı böyle uzağız. Bu sebeple de sözü netice itibariyle şuraya getirelim. Mevlana Hazretleri diyor ki Allah her an bizimle beraberdir. Yapıp ettiğimiz işlerle beraberdir. Bu yüzden de biz cehaletten uzak olmalıyız. İlimden yana olmalıyız. Bilgiden yana olmalıyız. Ve davranışlarımızı, fiillerimizi Allah'tan bağımsız olarak düşünmemek gerekir. Yaptıklarımızın yanına kar kalmayacağını bilmemiz gerekir diyerek bu mevzuyu bize böylece söyletmiş oluyorlar. Ve en sonunda şunu da söylüyor Mevlana Hazretleri. Diyor ki bu karmaşık alemde biz neyiz ki? Elif gibi kendimize ait hiç ama hiçbir şeyimiz yoktur. Aslında burada şunu bilmemiz lazım. Bizim varlığımız, varlığımızın ortaya çıkması ve nihayet yok oluşumuz, bütün bunlar Allah'ın yaratmasıyla ortaya çıkan şeylerdir. Bu sebeple biz bütün hayatımızı Allah'ın huzurunda geçiriyormuş gibi bakmamız lazım. Bu aslında zannedildiği gibi, birilerinin zannettiği gibi kötü bir şey değildir. Çok iyi bir şeydir. Sebebi de şu, sizin kötülük yapmanıza mani olur, davranışlarınızda ölçülü olmanıza ve başkalarına sürekli iyilik yaparak mükafat elde etmenize de sebep olur. Bu sebeple de biz şunu bilmemiz lazım. Yani biz bu dünyada gelip geçeceğiz ve burada aslında bir şeyimiz de kalmayacak. Belki de öldükten bir süre sonra kimse bizi hatırlamayacak bile. Bizi hatırlayacak olan şey yine Rabbimiz ve huzuruna çağırıp bizi ne yapacaktır? Hesaba çekecektir. Ama bu düşünce ve bu inanç bizim davranışlarımızı ne yapacaktır? Dengeleyecektir, dizginleyecektir, kötülüğümüze mani olacaktır. Bununla ilgili olarak şunu da söyleyelim, bu beytle ilgili olarak Cüneyd-i Bağdadi'nin yanında birisi şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki başlangıçta, yani alem yaratılmazdan önce Allah vardı ve hiçbir şey yoktu diyorlar. Cüneyd-i Bağdadi de diyor ki hala öyle. İslam düşüncesinde, İslam inancında bu sonradan var olan maddi unsurlar yok olacağı için aslında bir şehit yok mesabesinde sayılıyor bizimkilerde. Bunu da anlamak ve kavramak hakikaten biraz, daha doğrusu içselleştirmek biraz zor gibi gözükür ama bu meseleyi anladığınız zaman, Allah'ın var ve diğerlerinin yok olduğunu anladığınız zaman aslında sizin önünüzde büyük bir aydınlık alan beliriyor ve bu önünüze belirmiş aydınlık alan size çok güzel işler yaptırıyor ve çok iyi şeyler düşünmenize sebep oluyor ve diğer insanlar nezdinde de belki iyilikle yad edilecek işler yapmanıza da vesile oluyor.
Evet. Elçinin Ömer'den ruhların bu balçağa müptela olmasının sebebini sorması. Ömer'den bu sözleri işitince elçinin gönlünde bir parlaklık belirdi. Sual de mahvoldu, cevap da. Hatadan da kurtuldu, doğrudan da. asılı anladı ve ilerden geçti. Ancak bir hikmete erişmek için sormaya başladı. Ömer'e, o duru suyun bulanık yerde hapsedilmesinin hikmeti ne? Bunda ne sır var? Duru su toprakta gizlenmiş, saf can cisimlerde mukayyet olmuş, sebebi nedir? Dedi. Ömer dedi ki, sen derin bir bahse dalıyorsun. Manayı harflerle kayıt altına alıyorsun. Serbest olan manayı hapsettin. Nefesi bir kelimeyle taklit ettin. Fayda senden gizlenmişken ruhun bedene gelmesindeki faydayı sorarsın da, fayda kendisinden zuhur eden Allah bizim gördüğümüzü nasıl görmez, düşünmezsin. Mananın tekellümünde binlerce fayda var. Canın tecessümünde ise yüz binlerce fayda.
Evet, bu bölümde de yine Mevlana Hazretleri sözü önemli bir meseleye getiriyor. Önemli mesele de şu, elçi yukarıda anlatılanları dinledikten sonra gerçekten gönlü ferahlıyor. Ve hakikaten biraz önce söylediğimiz gibi var olanın Allah olduğunu, diğer unsurların, diğer varlıkların izafi varlıklar olduğunu, yani Allah'ın yaratması sonucunda ortaya çıktığını ve nihayet onun yok etmesiyle tekrar yok olacaklarını anladıktan sonra biraz önce ifade ettiğimiz gibi önünüze devasa bir aydınlık alan açılıyor ve bu sizi rahatlatıyor ve ufkunuzu genişletiyor ve davranışlarında da aslında iyi bir insan olarak, kamil bir insan olma yolunda mesafetini de kolaylaştırmış oluyor. Burada bir sual. Şimdi insanız biz ve biraz önce ilimden bahsettik, meraktan bahsettik. İnsan inanmış olsa bile onun merakı bir türlü giderilmiyor. Onun merakı her zaman daim oluyor ve biz o merakımızı sürekli aslında bulundurmamız gerekiyor. Bu hususta şunu da söylemekte fayda var. O da şu, başlangıçta biz bir takım hususlardan dolayı iman ederiz. Biz buna eski insanlar söz ettiklerinde icmali iman ve tafsili iman diye bir şeyden bahsederler. İnanmak salt akli bir şey değildir. Akıl da bu işin içerisindedir ama kalbi bir iştir. Siz kalbi olarak bir şeye iman edebilirsiniz, inanırsınız ama bu sizin sorularınızın bittiği anlamına gelmiyor. Sorularınız devam etmelidir. Sorularınız devam eder ve siz bu sorulara her sorduğunuzda aslında yine iman üzere cevaplar verirsiniz. Eğer inkarcı biriyseniz sorduğunuz sorulara verdiğiniz cevapta da yine inkar üzerine devam eder. Bu yüzden inanmak ve inanmamak aslında salt akli bir iş değil. Evet, akli bir tarafı vardır. Akılla bağlantısı vardır. Akılla ilişkisi vardır. Ama Mevlana Hazretleri'nin dediği gibi asıl onun alanı can alanıdır. Can diye isimlendirdiği ya da kalp dediğimiz bizim Fuat-ı Kur'an-ı Kerim Fuat dediği bir alanın işidir. İşte bu alanda siz bir karara varırsınız. Yani ya imana erersiniz ya da inkarda diretirsiniz. Zaten inkarda diretme işini biraz önce söylemiştik. Cehalet olarak isimlendiriyor. Ha, yeri gelmişken şunu da söylemekte fayda var. Cehalet kelimesi bizim bildiğim anlamını tam olarak bilmiyoruz. Cehalet aslında bilgisizlik değil. Genelde toplumda bilgisizlik anlamında kullanılıyor. Ama cehalet kelimesinin asıl anlamı ısrarcı olmaktır. Bir şeyde ısrar etmektir. Doğru ya da yanlış, herhangi bir şeyde ısrar etmektir. Bu yüzden cehalet deniyor. Şimdi siz yanlış olan bir şey üzerinde ısrar ettiğiniz zaman sizi yanlış, kötü neticelere götürüyor. Buna biz cehalet diyoruz. Yoksa bilmemezliğe cehalet demiyoruz. Bilmemeye la ya'lemun diyor Kur'an-ı Kerim. Yani onlar bilmiyorlar diyor. Yani bilmek başka bir şey. Cehalet ise inat etmekten ibarettir. Ve aslında yapacağınız için kötü olduğunu bildiğiniz halde onu devam etmektir. Hani şöyle bir misal de vermekte fayda var. Mesela sigara içmenin kötü olduğunu aşağı yukarı herkes bilir. Ama sigara içmeye ısrar eder tiryakiler. İşte bu cehalet, buna diyoruz biz. Evet. Halbuki onlar bunun kötü olduğunu da bilirler pekala. Yani bu bilgiye sahipler. İşte bu sebeple de bizim cehaletten kurtulmamız lazım. Yani bizde daha önce var olan herhangi bir şeyde doğru ya da yanlış olursa ısrar etmenin bir anlamı yok. Sadece doğru olursa onda devam etmemiz, yanlış olursa da ondan vazgeçmemiz gerekiyor. Burada şöyle bir şeyi merak ediyor bu defa bizim elçi, diyor ki, peki diyor, bu diyor hürken, serbestken, kayıtsızken nasıl oluyor da can bedenleşiyor, bedene giriyor? Yani bu onu kayıt etmek anlamına gelmiyor mu? Bu onu sınırlamak anlamına gelmiyor mu? Niye böyle bir şey oluyor diye soruyor. İşte Mevlana Hazretleri bu soruya burada Hazreti Ömer'in dilinden cevap veriyor. Diyor ki, soruyu soran şunu soruyor. Diyor ki, o duru suyun bulanık yerde hapsedilmesinin hikmeti ne? Yani ruhun bedene gelmesinin ne anlamı var? Niye böyle bir şey yapıyor Allah diyor. Hazreti Ömer diyor ki, sen derin bir bahse dalıyorsun, manayı harflerle kayıt altına alıyorsun, serbest olan manayı hapsettin, nefesi bir kelimeyle takit ettin. Şimdi aslında bu soruyu sormadan önce bizim zihnimize ne geliyor? Bir mana var. O manayı siz kelimelere döktüğünüz zaman aslında hapsediyorsunuz. Sınırlıyorsunuz o manayı. Burada bile aslında ama yine de onun kelimelere dökülmesinde bir fayda var. İşte Hazreti Ömer diyor ki bakın senin zihnindeki anlamı manaya döktüğünde sınırlıyorsun ama oradaki faydayı görüyorsun. Eğer orada bir fayda varsa Allah'ın ruhları da cesetlendirmesinde, bedene sokmasında bir fayda vardır. Kendi yaptığın işteki faydayı görüyorsun da Allah'ın işindeki faydayı niye görmüyorsun diyor.
Evet, peki çok teşekkür ediyoruz Sayın Osman Kayar. Değerli dinleyiciler, programımızın sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
Mesnevi'den seçmeler.